Ayrım 13.
Sarsıntılar günlerce sürdü, ancak yaşam da sürüyordu. Depremden 10 gün sonra İbrahim Paşa, Kağıthane'de muazzam bir şenlikle ağırladı padişahı. Şenliğin hazırlıkları haftalar öncesinden başlamış ve büyük deprem bile sadrazamın hevesini sarsamamıştı. 2 hafta sonra da Sultan Ahmet, taze yazın tadını çıkarmak üzere tersane bahçesindeki Aynalı Kavak kasrına göç etti. Yanına en sevdiği kadınlarını da almıştı. Şenlik her şeye rağmen. Haliç kıyıları yaza hazırlanıyordu. Bahçeleri lalelerin rengiyle güllerin kokuları sararken Aynalı Kavak kasrını da padişahı karşılamanın heyecanı sarmıştı. Eskiden tersane kasrı olarak adlandırılan yapının Venediklilerin armağan ettiği muazzam büyüklükteki aynalarla süslendikten sonra aynaların kavak kadar uzun endamlarının dillere düştüğü ve önce aynaları Kavak Sarayı diye sonra giderek kısaca Aynalı Kavak Sarayı diye anıla geldiği söylenirdi. Kimisi de bu adın yakındaki ok atanlar tekkesindeki okçuların ayna denen hedeflerinden geldiğini söylüyordu. Sultan Ahmet'in pek sevdiği evlerinden biri olan kasır, haremin kalabalığından sıyrılıp hünkâra eşlik etmek üzere seçilenlerin de pek rahat ettiği, pek eğlendiği bir yazlıktı. Cihan Padişahı'nın ilk göz ağrısı Emetullah Kadın'ın yeri, o sırada hangi kadın gözde olursa olsun baş köşedeydi. Diğerleri ise zaman zaman değişebilirdi. Şimdi hepsi o amansız yer sarsıntısında geçirdikleri korku saatlerini unutmaya geliyordu. Zelzelenin perişan ettiği uzaklardaki o insanlara çadırlar kurulmuş, aş dağıtılıyor olması burada yaşamın tadını çıkarabilmek için yeterli bir teselliydi. Padişah Haliç'in mavi sularının üzerine doğru uzanan kubbeli divanhanede yaşamın tadını çıkarabilirdi artık. Yakındaki ok meydanında sık sık uğrayıp ok atabilir, gösterdiği hüneri okun düştüğü en uzak mesafeye nişan taşları dikerek belleklere kazıyabilirdi. Ya da akşamları muazzam bahçeden durgun sulara yansıyan billur kandillerin ve dibinden aydınlatılan lalelerin renginde giysilere bürünüp, usta ellerin çaldığı utların, kanunların, usta nefeslerin üflediği neylerin sesiyle mest olabilirdi. Şiirler bu şenliği kendiliğinden izlerdi nasılsa. Dimitri, son veda. Jack'ın ölüm haberi eski Boğdan Bey'ine yeni kaçağa ancak birkaç gün sonra ulaşabildi. Zelzele her şeyi dondurmuştu sanki. Kantemiroğlu hırsını asla onaylamadığı Jack'a, kendi ilgilerini paylaştığı, tarihe meraklı olduğu için bir yandan da için için sempati duymuştu. Bu yüzden onun nasıl dünya değiştirdiğini duyduğunda kendi durumunu bir an unutup tuhaf hayallere dalmıştı. Fransız katip şimdi bir başka dünyada, elinde İren'in mücevherlerinin parıltısı, üzerinde Konstantinopolisli ustaların pek ender bulunan o değerli hayvanı, dikenli deniz salyangozunu ezerek elde ettikleri erguvan rengi boyanın ayrılacağını sergileyen giysiler, güneş ışınlarıyla ve bir altın taçla bezeli, aynı renkteki bir sancağın gölgesinde 4 nala giden altın koşumlu bir atın sırtında olmalıydı. Zamanı aşmış, Bizans'ın kibirli soylularının arasına karışmıştı o. Kantemiroğlu daldığı garip hayallerden uzaklaşmaya çalıştı. Şimdi ona yardım edecek, onu İstanbul'da barındıracak ve sonra da kentten çıkaracak kimse de kalmamıştı. Belki yalnızca depremin kargaşası ve belki de eski dostu Nakkaş Levni Çelebi. Nasıl ki Prut Savaşı'ndan sonra Osmanlı ordularının komutanı Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, onu cezalandırmak için Ruslardan istemiş, onlar da o kayboldu diyerek inandırmışlardı onu. Şimdi de deprem sırasında kargaşadan yararlanıp ortadan kaybolmuştu. Zaten resmen o sırada orada var olmamıştı bile. Levni'ye o günlerde ne ile meşgul olduğunu soran olmadı. Hele padişah hiç sormadı. Levni ile Prinkipo. Adaya kavuşmak. Levni deprem yüzünden derme çatmalıktan çıkıp yıkık hale gelen iskelenin kalıntılarına zar zor yanaşan tekneden genç Levent'in yardımıyla çıktı. Kaftanının eteğini toplayıp iskeleden arta kalan aralıklı birkaç tahtaya basarak ayağını sakınarak ilerledi. Kıyıya yavaşça dokunan suyun sesinden başka ses duyulmuyordu. İskelenin bitimindeki yokuştan çıkarak genişçe meydana doğru yürürken yola yayılmış kırmızı kumlar ayağının altında çıtır diyordu. Kızıl Adalar diye düşündü Levni. Toprağındaki kırmızı demir cevherinin bolluğundan olduğunu biliyordu bunun. Ama nakkaş için her rengin ardında anlamlar yüklü dururdu. Bunu yalnızca fennin bilgiçliğiyle açıklamak yeterli değildi. Meydana bakan iki katlı taş evlerin duvarları çatlamış, kiremitleri yerlere dağılmıştı. Bazıları neredeyse oturulmaz hale gelmişti, ya yıkılıp yeniden yapılmaları ya da iyice onarılmaları gerekiyordu. Sahipleri evlerin önünde sabahlıyorlardı anlaşılan. Büyük zelzeleden günler sonra da hafif sarsıntılar sürdüğünden yalnızca pencere söveleri çatlayan veya kapıları sökülen yapılara da girmek istemiyordu kimse. Levni Pirinkipo'ya böyle bir vesileyle geleceğini hiç düşünmemişti. Kendisine Adayı Kebir'de ve diğer adalarda hasar olmasına rağmen yalnızca o sırada açık denizde olan birkaç balıkçıyla eski manastır yıkıntısındakilerin öldüğünü ama yaralananların çok olduğunu söylemişlerdi. Tüm olumsuz koşullara rağmen büyük adada bulunmaktan için için zevk duyması, her şeye rağmen burayı böylesine gönül açıcı bulması, bu yerin gerçekten çok güzel olmasından mıydı, yoksa bu kendi içinde duyduğu, hayalini kurduğu bir yerle özdeşleştirmek miydi burayı? Anılar ve hayaller birbirine karışıyordu burada. Henüz yaşamın getireceği dalgalanmaların farkında olmayan bir çocukken, birkaç kez ailesiyle köyünün yakınındaki büyük kent olan Selanik kentine gittiğini ve o küçük yaşında bu gezilerin yaşadığı en güzel şeyler olduğunu düşündüğünü hatırlıyordu. Yıllar sonra bu kentteki kısacık anılarda öne çıkansa hep Yasemin saksılarıydı. Yaseminlerin o inceden inceye ısrarcı kokusu hiç peşini bırakmamıştı. Gençlik günlerinde nakkaşhanesinde çalışmış, sanatının yönünü çizmiş olduğu Edirne Sarayı'nın da her yanında yaseminler vardı. Trakya'nın soğuğuna karşı hünkârın usta bahçıvanları tarafından kocaman sandıklarında dikkatle, özenle korunan yaseminler, Avcı Mehmet'in en sevdiği çiçek olan yaseminler. Pek genç bir nakkaşken Haşmetli Gülnuş Valide Sultan'ın kendisini şaşırtan ziyaretleri sırasında yanına yaklaştığında zevkle içine çektiği yoğun yasemin esansı. Sonra yaseminleri ağaç halinde bu adada bulmuştu. Nakkaş için yaşamdaki güzelliklerin biraz da erişilmezlerin örtülü bir simgesi olmuştu bu çiçek farkında olmadan. Canı sıkıldığında yerinden kalkıp penceresinden Marmara Denizi'ne, Adayı Kebir'in bulunduğu tarafa bir bakması, bu yerle ruhunun bağlantı kurmasına ve rahatlamasına yetiyordu da, öte yandan içini kaplayan sızı bazen dayanılmaz oluyordu. Öyle zamanlarda gözlerini kapayıp kendini hem çocukluğunun Selanik kentinde, hem ilk gençliğinin Edirne Sarayı'nda, hem de ada yollarında yürüyormuş gibi görüyordu. Bu hayali öylesine iyi canlandırmaya alışmıştı ki zaman zaman gerçekten mekan değiştirdiğini, geçmişin o karşı konulmaz kokularını duyduğunu sanıyor, ince esintiyi saçlarında hissediyordu. Şimdi ise bunca zaman gelmediği bu yere korkunç bir olaydan sonra ve bu olay nedeniyle geliyordu. Hareketi arz. Nakkaş içinden kendi isteği dışında geçen bu tatlı duygulardan utandı. Burada bir felaket geçmişti. Kendisi de zelzeleden hemen önceki garip olaylar dizisinden sonra adaya padişah tarafından yollanmıştı. Eski zamanların o terk edilmiş yıkık manastırda adalıların neden sonra yardıma gitmeyi akıl ettikleri bu yerde ölen tuhaf konuklar ve toprağın kaymasıyla ortaya çıkan inanılmaz define yüzünden buradaydı. Defineyi bulan adalılar üstelik korkunç depremle sarsıldıktan hemen sonra ürkmüşlerdi. Elbette bunları aralarında paylaşarak yeni bir yaşama başlamak arzusunda olanlar vardı. Ama bunun duyulması halinde başlarına gelecekleri düşünmek onları alıkoymuştu bu fırsatı değerlendirmekten. Yine de bazı ufak tefeyi ceplerine atmış oldukları muhakkaktı. Ancak hazinenin esası 3 çok iri zümrüt, 1 kocaman yakut ve ağır altın parçaları. Ulu padişahın hazinesine yakışacak parçalar. Teslim edilmek üzere korunmuştu. Bir de üzerinde eski bir imparatoriçenin resmi bulunan altın sikkeler. Zaten onları çevrede duyulmadan bozdurmak olanaksız olurdu. Bu taşların oraya nasıl geldiği konusunda rivayet muhtelifti adada. Ancak üzerinde birleşilen bunların uğursuzluğuydu. Ada halkı aslında onlardan bir an önce kurtulmak istiyordu ve hasta askerleri eşliğinde hazineyi teslim almaya gelen adamı sevinerek karşıladılar. Ayrıca padişahtan yüklü bir ihsanın gelmesi de işten değildi. Değerli emanet artık bulunduğu yerde, manastırda değildi. Papazın evinde güvendeydi. Ama Levni oraya gitmekte ısrar etti. Bunca olayın geçtiği, uğruna bunca insanın can verdiği, kimseye yar olmamış hazineye yüzyıllarca bekçilik eden yeri kendi gözleriyle görmek istemişti ve oraya kadar ağır ağır yürümek. Bunca zaman adaya tekrar gitse büyü bozulacak, artık aynı duygular onu sarsamayacak diye düşünmüş, belki de bu yüzden o adayı hayallerinin hedefi olarak tutmayı tercih etmişti. Özlem büyüdükçe ulaşılması olanaksız olan daha da değerleniyordu. Artık o yer, dünya yüzünde gerçek bir yer olmaktan çıkmış, Levni'nin içindeki hüznün güzelliğini yaşatan, hayallerinin ötesinde uzaklığı belirsiz bir yere dönüşmüştü. Nakkaş içinde bulunduğu durumu unutarak ve kendine, saygılı bir mesafeden, söylenenleri duymayarak yürüdü, çevresindeki yıkıntıları görmeden. Yalnızca üzerinde bulunduğu denizle çevrili bu küçücük toprak parçasının özünü hissederek yürüdü. Her şey temiz, sakin, sivriliklerden uzak ve güzeldi. Tıpkı çocukluğunun o hayallerine kazınmış kenti gibi. Halep çamları, ardıç ağaçları, sakız ağaçları, zeytin ağaçları, bu toprağı seven tüm bitkilerin yatıştırıcı ve şimdilerde belki de hüzünlü havası sardı ziyaretçiyi. Ada yaralı bir güzel gibiydi. Manastırın kalıntılarına ulaştıklarında Levni tekrar içinde yaşadığı dünyaya döndü. Şimdi tekrar ulu hünkârın güvendiği, dolayısıyla çevresindekilerin abartılı bir saygı gösterdikleri kişiydi. Ona cesetler ile defineyi çıkardıkları yeri gösterdiler. Levni yıllar önceki o geceyi hatırladı. Boğdanlı Kantemiroğlu'nun yeni buluşunu heyecanla anlatışını ve o zamanın hiç yaşanmamış olmasını, uğursuz hazinenin yerin altında kalmış olmasını diledi boşu boşuna. Adada yalnızca manastırda ölü gömenlerin ölmüş olması, büyük sarsıntının başka kimsenin canını almamış olması bir muamma olarak kalacaktı. Çok yaklaşmıştı katip yaşamının hedefine. Belki de ölmeden az evvel onu elde ettiğini sanarak mutlu olmuştu. Bunu kimse bilemezdi. Bir an için zamanın ötesine dokunmuştu Jack, aynen yıllarca hayal ettiği gibi. Zümrütlerle yakut, kehanet. Kan gibi eşsiz, şarap gibi koyu kırmızı, volkan ağzı gibi amansız yakutlarla, deryanın yosunları gibi şeffaf, mezarlıkların servileri gibi kopkoyu, yılanın gözleri gibi insafsız zümrütler görürüm. Yaşlı kahin her zaman bu kadar kendinden emin konuşmaktan hoşlanmaz, daha yuvarlak ifadelerle kendini kurtarmaya ve kesesini doldurmaya bakardı. Ama bu kez duraksamadan akıyordu sözler ağzından. Sanki bu parlak taşların içinden tozu dumana katan ordular geçiyor. İçi hüzün kaplı insanlar, içini hırs bürümüş insanlarla mücadele ediyor. Taşlar pek eski, pek kudretli. Yüce göklerden bir yıldırım misali yerin 7 kat dibine düşmüş de, sonra fışkıran lav misali tekrar çıkmışlar. Önlerinde kimse duramamış. Muazzam bir tacı süslemişler önce. Sonra oradan sökülüp alınmışlar. Yine çıktıkları gibi toprağın altına gömülmüşler. Ama toprak onları uzun zaman bağrında tutmayı reddetmiş. Evet reddetmiş. Yine kanlara bulanarak fışkırmışlar topraktan. Nefes nefese kalmıştı kahin. Neredeyse kimin huzurunda bulunduğunu unutacak ve olduğu yere yığılarak dinlenmeye çekilecekti. O kadar ağırdı suda gördüğü hayallerin yükü sanki. Kendini toplayarak usulca konuşmasını sürdürdü. Sesi kasvetliydi. Uğursuzluk, uğursuzluk ve kibir ve hırs sarıp sarmalamış bu taşları. Onları kimselere göstermeden toprağa gömen kadını da yanlarına çekivermişler. Sanki kendilerini gün yüzünden ayıran kadını, kendilerini hayran hayran seyredilmekten, gücün nişanesi olarak parıldamaktan mahrum bırakan kadını cezalandırmışlar. Onu da yerin altına mahkum ederek. Karşısında kendinden yüksekte oturan azametli adamın içi bulanmaya başladı, devamını dinlemek istemiyor ama merakına da karşı koyamıyordu. Duraksayan kahini yüreklendirircesine başını salladı. Zaman mehfumu yok imiş onların olduğu yerde. Bir gün tekrar yeryüzünün ışığına kavuşmak istemişler. Bunun için de insanoğlunun içindeki hırsı mıknatıs misali çekip emellerinde muvaffak olmuşlar. Şimdi pek yüce ellerdeler ve bulundukları yerden, burada beğenilmekten pek memnunlar. Ama uğursuzlukları hepten devam etmekte. Kahinin gücü tükeniyordu sanki. Artık sıra gelecekten haber vermeye gelmişti. Huzurunda bulunduğu yüce kişi kaşlarını çatmış, dikkat kesilmişti. O ana kadar hiç konuşmamıştı. Kahin kendinden asıl beklenenin bundan sonra söyleyecekleri olduğunu biliyordu. Şimdi kötülük saçmıyor taşlar. Ancak sahibinin bahtını şen etmeyecekleri muhakkaktır. Yaşlı kahin birden titredi. Önünde beliren bir hayali kovmak istercesine elini havada salladı. Bir süre sustu, ağzını açtıysa da konuşmaktan vazgeçti. Bu kez efendi konuştu. Lafı geveleyip durma kahin. Şimdiki sahibine de mi uğursuzluk getirecekler? Ama o kendisi onları istemedi ki. Lakin taşlar onu istedi. Taşlar kendilerini ancak bir hükümdara layık görüyorlar hep diye düşündü kahin. Yüksek sesle söylediği ise farklıydı. Telaşa mahal yoktur devletim. Yerin 7 katı altından çıkan birkaç taş sizin hudutsuz kudretiniz karşısında ne yapabilir ki? Bu güçlülerin güçlüsü adamın kendi tesellisine muhtaç oluşunun tadını çıkarıyordu kahin. Bir yandan da zihninin nasıl olup da böylesine bir kargaşayla dolduğunu, sonra da içinden bir şeylerin süzülüp netleştiğini dehşetli bir şaşkınlıkla adeta dışarıdan izliyordu. Sanki başka biri kafasına girmiş de kendi sesinden konuşuyordu. Kısa bir sessizlikten sonra gözlerini kapatarak kendi kendine mırıldanır gibi zamanda ileriye uzandı. Üç büyük zümrüdü zamanımızdan seneler sonra muhteşem bir hançerin kabzasında görürüm. Bir kişinin dışında herkesin önünde eğildiği adam içgüdüsel bir hareketle elini belindeki mücevher hançere attı. Sonra da aceleyle çekti. Sanki hançer elini yakmıştı. Kahin bu hareketi görmezden gelerek konuşmasını sürdürdü. Bir büyük kervanda yol alırlar. Buradan hayli uzaklarda. Acem memleketine doğru. Hançer al kadife kumaşa sarılıdır ve şanlı bir Osmanlı paşasının koynunda ama ona ait değildir. Haşmetli hünkârın emanetidir bu zümrütlü hançer. İbrahim Paşa yaşlı adamın masalımsı kehanetinde gerçeğin parçaları olabileceğini ama bu kadar uzun ve garip bir hikayenin bir tas suya sığamayacağını düşünmüştü o sabah. Yıllar sonra bir başka padişahın taşlarla muhteşem bir hançer yaptıracağını, bunu Acem hükümdarına hem de veli nimetiyle kendinin felaketini hazırlayan Acem hükümdarına armağan olarak göndereceğini, ancak hançer eline ulaşmadan hemen önce şahın bir suikaste kurban gideceğini ve taşlarla bezeli hançerin tekrar ait olduğu yere, Konstantiniyye'ye döneceğini, buradaki sahiplerini bir süre avutacağını, ama yeterince hayranlık duyulmayınca kibirleri beslenemediğinden onlardan da kurtulacağını, sonunda dünyanın dört bir yanından insanların onları hançerin üzerinde görmek için sıraya gireceğini elbette hayalinden bile geçiremez, buna inanamazdı. Ancak inandığı bu taşların veli nimetine yar olamayacağıydı. Kahin sadrazamın cömert olduğunu bilirdi ama eline tutuşturulan kesenin ağırlığı yine de şaşkınlık vericiydi. Aynı zamanda ağzını da mühürlemesini sağlayacak bir ağırlıktı bu besbelli. Yaşlı adam odadan çıkarken İbrahim Paşa tek bir cümleyi tekrarlayıp duruyordu kendi kendine. Bu uğursuz taşlardan kurtulmanın bir yolu olmalı. Bu üç yuvarlak zümrüt o köhnemiş meşin keseden avucuma döküldüğünde nefesimin kesildiğini itiraf etmek mecburiyetindeyim. Saadetli hünkârım diyordu Levni içtenlikle. İbrahim Paşa'nın ricasını garip bulsa da kabul etmişti Ahmet Han. Damadı Kızıladalardan gelen taşların öyküsünü Levni'den tekrar dinlemek istemişti. Böylece padişahın has odasında bir araya gelmişlerdi. Levni adada yaşadıklarını, izlenimlerini tüm canlılığıyla naklederken bir yandan sadrazamın kaygılı halinin nedenini merak ediyordu. Üstelik İbrahim Paşa kendisini ilk kez böylesine ilgiyle dinliyorken. Sonra sıra sadrazama geldi. Falcının kehanetlerini sıkılarak anlattı İbrahim Paşa. Ahmet Han bu uğursuz taşları ve altınları hazinesinde istemiyordu zaten. Ama merakını yenemeyerek tekrar eline alıp uzun uzun inceledi onları yeni bir gözle. Altın sikkelerin iki yüzünde de İmparatorçe İrem'in portresi vardı. Madeni paranın iki yüzünün aynı olması görülmemiş bir durumdu. İmparatoriçenin tek ve biricik olma ihtirasının garip bir uygulaması. Her iki yüzde de unvanı yazılıydı. Yalın ve yüce. İren Basilissa. İren, yazı tura atılması olanaksız bu altın sikkelerin yüzeylerinden muhteşem tacı, yüzünün iki yanından sarkan inci dizileri, damalı işlemeli giysisi ve elinde tuttuğu hükümdarlık alametleriyle sanki artık huzura kavuşmuş gibi bakıyordu 900 yıl öncesinden. Ola ki başındaki taçta bu zümrütlerle yakut kullanılmıştı. İren'in altınlarını ne yapacağına hemen karar vermişti padişah. Hepsini eritip imaretlere gelir getirecek, açları doyuran bu yerlerde hayır yolunda kullanacaktı onları. Çok acı çektiren ve çok acı çeken imparatoriçenin talihsiz çehresi de eriyip gidecekti böylece. Taşlara gelince bu konuda acele karar vermek güçtü. Bu taşlar yüzyıllar boyu iktidar hırsının simgesi gibi elden ele geçmiş, sahiplerine de uğursuzluk getirmişti. Bizans'a nereden gelmişlerdi? Taşların lanetinden korunmanın yolu bulunamaz mıydı? Padişah ile damadı ve musahibi önemli bir devlet sırrını görüşür gibiydiler. İren nam avradın hazinesinden bir hayır gelmeyeceği muhakkaktır ve selam. Sonunda İbrahim Paşa'nın bulduğu çözüm dahiceydi. Leyni bile saygıyla eğilmişti bu fikir karşısında. Sadrazam, taşların bir ezeli düşman ülkenin hükümdarına armağan edilmek üzere saklanmasına ikna etmişti Sultan Ahmet'i. Padişah ezeli düşmanı Acem Şah'ına hediye olarak bir hançer yapılmasını ve üç koca zümrüdün de bu hançerin kabzasına kakılmasını buyuracaktı. Ve bu hançeri Şah'a iletmek için uygun zaman, uygun vesile beklenecekti artık. Hem hançer de doğası gereği en uygun eşyaydı bu taşları taşımak üzere. İbrahim Paşa bu çözüm yolunu ele güne karşı pek inanmaz göründüğü kahinden aldığını söylemedi elbette. Aslında inanmıştı ve zümrütlü hançeri yaptırmanın kendilerine değil bir sonraki padişaha kısmet olacağını biliyordu. İbrahim Paşa fedakar bir kula özgü alçak gönüllülükle tamamladı önerisini. Yakut'u ise bendenize hediye buyurursanız bu taşları birbirinden ayırmış ve onlardan kurtulmuş olursunuz devletli hünkârım. Ben kulunuz tehlikeyi siz veli nimetim yerine üzerime almaya gönüllüyüm. Ama Sultan Ahmet'in niyeti başkaydı. O da zümrütlerle yakutu birbirinden ayırınca tehlikenin geçeceğine inanıyordu gerçi. Ama bunu damadına vermeye niyeti yoktu. O iri yakuttan sahibi belli olmayan bir sorguç yaptıracak ve bekleyecekti. Gönlünü kasıp kavuran birine vermek üzere.